Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 31. Ayrım. Ertesi akşam eve geldiğinde kapıyı Kadriye açtı Taceddin'e. Behire küskünlüğünü sürdürme kararındaydı demek. Ama küskünlüğün ötesinde bir durum vardı ortada. "Gelin ablam evde yok," dedi Kadriye. "Babasının evine gitti." Bakışları karaydı Kadriye'nin. Keskindi, suçlayıcıydı. Kapının ağzında durmuş, verdiği haberi duyar duymaz Taceddin'in bir koşu gidip karısını baba evinden çekip getirmesini bekliyor gibiydi. "Gelin ablan evde yok diye beni içeri almayacak mısın?" diyerek adımını eşikten içeri attı Taceddin. "O nasıl söz beyim?" diyerek geri çekildi Kadriye. Utancından kıpkırmızı olmuştu. Kendini affettirmek ister gibi, "Yemeğinizi hazırlayayım, yemeğinizi hazırlayayım," dedi. "Çorba var mı?" diye sordu Taceddin. "Var," dedi Kadriye. "Mercimek çorbası yapmıştım. Gelin ablan pek sever ya." Kırdığı yeni potu nasıl düzelteceğini bilememenin sıkıntısıyla yere dikti gözlerini. "Yemek hazırlamana gerek yok," dedi Taceddin. "Gelin ablanın çorbasından bir kase getir yeter." O gece Patricia ile konuşmaya her zamankinden de fazla ihtiyaç duyuyordu Taceddin. Aşkını, sevgisini, hasretini dile getirmek için değil, dertleşmek için. "Sırrımız sır olmaktan çıktı, aşikar oldu Patrisyam," diye başladı. Senin ve Alim'in mevcudiyetinizden haberdarlar artık. Böylesi daha iyi değil mi sence de? Böylesi daha iyi değil mi sence de? Evet, garipti ama Taceddin'in omuzlarından büyük bir yük kalkmış gibiydi. Hafiflemiş hissediyordu kendini. Mazisindeki sevaplar ve günahlar ortaya dökülmüş, gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyi kalmamıştı. Behire'ye karşı dürüst davrandığını düşünüyordu. İnkar etmemişti yaşadıklarını. Kabullenmişti. Ama bundan sonrasında daha dikkatli olmak, karısının hassasiyetine saygı duyarak onu incitmemek zorundaydı. Karnında çocuğunu taşıyor olmasa, Behire'nin baba evine gitmesini nasıl karşılardı? Onun eve dönmesini canı gönülden ister, bunun için çaba gösterir miydi? Yoksa fırsat bu fırsat diyerek evliliklerini bitirmeye mi kalkardı? Kafasında şekillenen sorulara verilecek kesin bir cevabı yoktu. Ama kabul etmeliydi ki alışmıştı Behire'ye. Büyük bir aşkla ve tutkuyla olmasa da kırık dökük kalbiyle karınca kararınca seviyordu karısını. Tutkulu, yakıcı aşklar, delice sevdalar ancak bir kez yaşanırdı. Tekrarı mümkün değildi. Ama ömür uzundu ve daha sakin, daha kendi halinde sevgilerle de sürüp gidebiliyordu. İhsan Bey ve Celile Hanım, kolu kanadı kırık kızlarını avutmak için ne kadar dil dökseler de Behire'yi yatıştırmaya muvaffak olamıyorlardı. "Benden önce bir başkası varmış, üstelik bir de çocukları olmuş. Anlatmadı bana, aldattı beni." Bu cümleler üzerinde takılıp kalmıştı Behire. Durup durup tekrarlıyor, her seferinde biraz daha öfkeleniyordu. Baktılar ki olmayacak, farklı bir taktik uygulamaya karar verdiler. "Bak kızım," dedi İhsan Bey, "her erkeğin mazisinde buna benzer durumlar olmuştur. Mesela ben. Annenle evlenmeden önce nişanlanıp ayrıldığımı biliyor muydun?" "Hayır, bilmiyordu." Hayretle babasının yüzüne baktı. Hem de iki yıl nişanlı kalmışlar diye araya girdi Celile Hanım. "Üstelik sevmişler de birbirlerini." "Yapma hanım," diye güldü İhsan Bey. "Akraba kızıydı, beraber büyüdük. Acemice, çocukça bir yakınlaşmaydı. Hepsi o. Aileleri araya koyup nişanlanacak kadar ciddiymiş ama." Konuşmanın gidişatı, Behire ile Taceddin'in arasındaki tartışmadan İhsan Bey ile Celile Hanım'ın eski günlerini sorgulamalarına kaymıştı. Onların istediği de buydu zaten. "Peki neden ayrıldınız?" Behire'nin dikkatini kendi üzerine çekmekten memnundu İhsan Bey. "Anlaşamadık," dedi. "Askerle evlenmeyi göze almak zordur kızım. Tayininin nereye çıkacağı belli olmaz. Bizim nişanlı da ailesinden kopmak istemeyince vazgeçtik evlenmekten. İyi de etmişiz." Hiç mi pişman olmadın ayrıldığına? Unuttun mu eski nişanlını?" Bu sorulara hazırlıklıydı İhsan Bey. Yaşanan hiçbir şey unutulmaz kızım, dedi. Ama hatırlananlar, daha sonra kurulacak hayatların gidişatına sekte vurmaz. Pişman olmaya gelince, asla diyebilirim sana. Celile ile ve senin varlığınla en büyük saadeti yaşadım ben. Sanırım onu da mesut edebilmişimdir. Taceddin'in durumu farklı ama, diyerek yeniden başa döndü Behire. Nişanlından ayrılırken arada bir çocuk olsaydı, onları maziye gömmen mümkün olabilir miydi? Düğüm noktası buydu işte. Taceddin'in yeni doğacak çocuğundan önce babalığı tatmış olması çileden çıkarıyordu Behire'yi. Kızını çok iyi anlıyordu İhsan Bey ve ona hak veriyordu. Taceddin'i koruyup kollaması ise ikisinin arasında geçen o çok özel konuşmanın hatırınaydı. Damadının geçmişte yaşadığı aşkın büyüklüğünün, hatta yerinin doldurulamazlığının bilincindeydi. Ama yeni kurulan hayatlar aşk kazazedelerine de saadet bahşedebilirdi. Bu noktadan yola çıkarak son kozunu oynamaya karar verdi İhsan Bey. Bir şey soracağım sana, dedi Behire'ye. Ölmüş birilerinden hesap sormaya kalkar mı insan? Hayır. Taceddin'in geride bıraktıkları da dönmemek üzere çekip gitmişler buralardan. Bir daha karşılaşmaları, bir araya gelmeleri mümkün değil. Ha toprağın altındalar, ha uzaklarda, meçhul bir yerde. Öldüklerini farz et. Makul ol kızım, mantıklı düşünmeye çalış. Kocan seni hoş tutuyor mu, sevip sayıyor mu, ona bak sen. Bir hiç uğruna evini barkını terk etmeye değer mi? Dikkatle dinliyordu Behire. Geldiğinden beri ilk defa sükunete kavuşmuş gibiydi. Yeter kendini helak ettiğin, dedi Celile Hanım da. Karnındaki çocuğa acı. Senin üzüntünü hissediyordur o garibanda. Daha fazla üzme onu. Elini karnının üzerinde gezdirdi Behire. Yüreğindeki isyancı sızı varlığını sürdürse de annesiyle babasının söylediklerinden etkilenmişti galiba. Behire baba evine gideli 3 gün olmuştu. Eksikliği hissediliyordu. Gidip onu almaya, eve getirmeye teşebbüs etmemişti Taceddin. Harekete geçmek için yeterli cesareti toplayamamıştı henüz. 4. günün sabahı işe gittiğinde masasının üzerinde sarı bir zarf duruyordu. 4. günün sabahı işe gittiğinde masasının üzerinde sarı bir zarf duruyordu. İhsan Bey'in yazısını tanıdı. Kayınpederi akşam yemeğine davet ediyordu Taceddin'i. Behire öfkeli ve hırçın tavırlarından sıyrılmış, ancak küskünlüğünü belli eden soğuk tavrını sürdürüyordu. Yemek boyunca kaçamak bakışlarla birbirlerini süzmenin ötesinde tek bir kelime konuşmadan yemeklerini yediler. İhsan Bey ve Celile Hanım, senaryosu önceden yazılmış bir filmin oyuncuları gibi değişik sohbet konuları açarak, kah Behire'ye, kah Taceddin'e sorular yönelterek, ikisini ortak cevaplarda buluşturarak havayı ısıtmaya çalışıyorlardı. Başarmışlardı galiba. Çaylarını içtikten sonra sıcacık bir bakışla Behire'ye döndü Taceddin. Kalkalım mı artık, dedi. Başını öne eğdi Behire. Duyulur duyulmaz bir sesle, olur, dedi usulca. Kapıdan çıkarlarken İhsan Bey ile Celile Hanım'a minnet dolu bakışlarıyla teşekkür ediyordu Taceddin. Kimse kimsenin yerini tutamaz. Aynı rüyayı yeniden görüyordu sanki Taceddin. Behire'nin gecenin bir vakti doğum sancılarıyla sarsılışı, ebenin çağrılması ve odanın kapısındaki sabırsız bekleyiş. Yaşananlar aynıydı da kişiler değişmiş, Patricia'nın yerini Behire almıştı bu kez. Bekleyenler de o günkünden daha kalabalıktı. Ebe ile beraber Hacı Ali Beylerin ve İhsan Beylerin evlerine de haber uçurulmuş, Celile Hanım, İhsan Bey, Fatih Hatun, Şaziye hemen koşup gelmişlerdi. Soluklar tutulmuş, ebenin vereceği müjdeli haberi açılmıştı kulaklar. Saatler sürdü bekleyişleri. Behire'nin bir yükselip bir alçalan feryatları kesiliverdi sonunda. Üstlerine çöken sessizliği katık ettiler umutlarına. Ve kapı aralığında zorlu bir mücadelenin galibi gibi gururla duran ebenin ağzından aldılar müjdeyi. Nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Celile Hanım'la Taceddin bir adım öne çıktılar. Ama Fatih Hatun onlardan atik davranarak önceden hazır ettiği kadife altın kesesini cebinden çıkarıp ebenin avucuna koydu, odaya dalıverdi. Göbeği kesilmiş, yıkanıp paklanarak kundağa sarılmış bebeği, muzaffer bir kumandan edasıyla doğruca Taceddin'in kucağına verdi. Daha önce oğullarından, kızlarından hiç torunu olmamışçasına ilk kez babaanne oluyormuş gibi sınırsız bir sevinç yaşamaktaydı. Kimseler bilmezdi onun neler çektiğini. Anaydı o, hissederdi oğlunun o uğursuz Rum yosmasını ve peydahladığı piçi hala içinden atamadığını adı gibi biliyordu. Yaralıydı Taceddin. İşte bu çocuk yaralarını saracak, eski günlerine döndürecekti onu. Bu yüzden torunu oğlan olsun diye adaklar adamıştı. Giden oğlanın yerini ancak bir başka oğlan tutabilirdi. Kucağındaki bebeğin yüzüne dikkatle baktı Taceddin. Ali diye fısıldadı içinden. Taceddin'in biricik Ali'si, babasının çektiği hasreti sonlandırmak için koyu karanlıkların ortasından ışığıyla beraber kalkıp gelmiş, aydınlık bir yol açmıştı sanki önüne. Yeni doğan her bebek yeni bir umuttu. Umudu avuçlarında taşırdı bebekler. Fatih Hatun kumandayı eline almıştı gene. Sağa sola emirler yağdırarak işlerin usulüne uygun olarak yapılmasına nezaret ediyordu. Celile Hanım da uysal bir kız anası olarak yöresel adetlerin uygulanmasını sessizce izlemekle yetiniyordu. Dualar okunarak loğusa yatağı serildi, bebeğin beşiği hazırlandı. Behire'nin baş ucuna küçük bir Kur'an-ı Kerim, yastığının altına ayna ve mendil konuldu. Başına kırmızı bir eşarp bağlandı. Kız olsa siyah eşarp bağlanacaktı. Doğum yapan kadın kutsaldır, diyordu Fatih Hatun. Allah saklasın, doğum esnasında veya doğumdan mütevellit ölüm vuku bulursa cennetliktir o kadın. Celile Hanım'ın bu sözlerden pek hoşlanmadığını görünce ekledi. Gözüm gibi bakacağım gelinime. Hiçbir şeycik olmayacak evelallah. Doğumun 7. günü bebek için akika kurbanı kesildi. Sadaka dağıtıldı, kapıya gelen hiçbir fakir geri çevrilmedi. Hacı Ali Bey, bebeğin sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet duası okudu. Konulacak ismi 3 kez kulağına tekrarladı. Doğan, Doğan, Doğan. Yüreğinde ince bir sızı duydu Taceddin. Ali'nin doğumundan sonra babasına yalvar yakar oluşu düştü aklına. Oğlunun kulağına adını verdiği babasının, Hacı Ali Bey'in Ali demesini nasıl da istemişti. Ali'nin yakıcı hasretini olanca şiddetiyle içinde hissetti. Evet, Doğan bağrındaki ateşe bir nebze de olsa serinlik getirmişti ama herkesin yeri ayrıydı. Ve kimse kimsenin yerini tutamazdı. Bir değil, 7 tane altın perçemli oğlu olsa Ali'nin kalbindeki özel yeri baki kalacaktı. Bahar müjdesi. Doğan bir yaşını doldurmuş, yaşını doldurduğunun haftasına da ilk adımlarını atarak yürümeye başlamıştı. Güleç yüzlü bir çocuktu. Etrafına neşe saçıyordu. Taceddin'in bir türlü aydınlığa kavuşturamadığı karanlık dünyasının biricik güneşiydi. Behire ise kelimenin tam anlamıyla tapıyordu oğluna. Ve Doğan henüz 1,5 yaşına gelmeden ikinci müjdeyi verdi Behire. Hamileydi gene. Hamileydi gene. Sevinemedi bile Taceddin. İkinci bir çocuğu olsun isterdi elbet ama bu kadar erken olacağını düşünmemişti doğrusu. Karısının hevesini kırmamak için kendine sakladı aklından geçenleri. Bu defa kız istiyorum diyordu Behire. Fatih Hatun'un başıma siyah eşarp bağlamasına bile razıyım. Her annenin bir kız evladı olmalı. Hamileliğinin 8. ayında İstanbul'dan gelen bir davet kurulu dengeleri altüst etmeye yetti. Cahide Hanım'ın kızı Feride'nin düğünü için gün alınmıştı. Bu mutlu günde gurbetteki akrabalarını yanlarında görmek istiyorlardı. En doğrusu, Behire'nin hamileliğini öne sürerek gidemeyeceklerini bildirmeleriydi. İhsan Bey, Celile Hanım ve Taceddin aynı noktada buluşmuşlardı. Ama Behire'ye söz geçirmek mümkün değildi. Çok ayıp olur diyordu. Onlar tam kadro gelmediler mi bizim düğünümüze? Feride'yi de bu mühim günde yalnız bırakamam. Ne yaptılarsa söz geçiremediler. İhsan Bey ile Celile Hanım'ın Taceddin'le bir olarak saatlerce dil dökmeleri, Fatih Hatun'un hop oturup hop kalkışı, zinhar olmaz diye haykırışları, nafileydi hepsi. Behire'nin inadı tutmuştu bir kere. Ne varmış hamileysem, diyordu. Hamileyken seyahate çıkan bir ben miyim? Bir aksilik olacaksa burada da olur. Gitmelerine şiddetle karşı çıkan Fatih Hatun'u da farklı yollarla yatıştırmaya çalışıyordu. Yapmayın Fatih Ana, Allah'ın gücüne gidecek. Onun açtığı yoldan yürümek boynumuzun borcu değil mi? Allah'ın izniyle sağ salim gider döneriz. Tedbirli çıkmışlardı yola. Kompartımanın karşılıklı koltuklarından birine Behire'yi uzatıp trenin sarsıntısından etkilenmemesi için iki yanını battaniyelerle beslemişlerdi. Annesiyle babasının yoğun ilgisi bir yana, Taceddin'in endişeli gözlerle sürekli kendisini izlemesi hoşuna gidiyordu Behire'nin. Ona gösterilen ilgi, kompartımanın ortasında dolanan Doğan'a bile gösterilmiyordu. Neyse ki vukuatsız bir yolculuğun ardından kazasız belasız İstanbul'a ulaşabildiler. Düğün evindekiler de kendi telaşlarının yanında Behire'nin sağ salim gelebilmesi için duacı olmuşlardı. Keyfi yerindeydi Behire'nin. İstanbul'una kavuşmuştu. Ne zamandır görmediği aile fertleriyle hasret gideriyor, kendisine gösterilen özel ihtimamı son zerresine kadar değerlendirip bol bol naz ederek İstanbul'da olmanın ve şımartılmanın tadını çıkarıyordu. Tam bir İstanbul düğünüydü. Erkek tarafı pek büyük olmasa da davetlileri ağırlayacak genişlikte bir düğün salonu tutmuştu. Devlet memuruydu damat ve çok yakışıklıydı. Feride de beyaz organza gelinliğinin içinde dünyalar güzeli bir gelin olmuştu. Behire ise iyice büyümüş karnını kamufle etmekten uzak, yeşil kadife bol bir tuvalet giymişti ve kendisini hiç olmadığı kadar güzel hissediyordu. Sazlı sözlü, eğlenceli bir düğündü. Sazlı sözlü, eğlenceli bir düğündü. Salonun bir yanı erkek tarafına, diğer yanı kız tarafına ayrılmıştı. Ama kadınlar ve erkekler bir arada oturuyorlardı. Şarkılar, türküler, oyun havaları. Gelinle damadın halaya kaldırılışı. Bir ara dayanamayıp Feride'nin karşısına geçti Behire. Hantallaşmış bedeni el verdiğince eşlik etti gelinle damada. Yerine oturduğunda nefes nefeseydi ama neşe fışkırıyordu gözlerinden. İyi ki gelmişiz, öyle değil mi? Dedi. Size kalsa oturup minder çürütürdünüz keskinde. Annesinin, babasının ve Taceddin'in yola çıktıklarından beri yüzlerini mesken tutmuş endişe ifadesi de yumuşar gibi olmuştu. Ama içlerindeki dönüş kaygısı tüm şiddetiyle hükmünü sürdürüyordu hala. Şu ana kadar her şey yolunda gitmişti. Bir de sağ salim keskine dönebilselerdi. Tek arzuları buydu. Behire'nin sesine uyandı Taceddin. İki büklüm olmuş, acıyla inliyordu Behire. Kısılmış dudaklarının arasından kanamam var dedi. Taceddin karısını kucakladığı gibi yatağın üzerine uzattı. Odadan dışarı fırladı. İhsan Bey ile Celile Hanım'ın kaldıkları odanın kapısını çaldı. Yetişin dedi. Behire çok hasta. Evde kim var kim yok toplanıverdi bir anda. Telaş içindeydi herkes. Olan olmuş, korktukları başlarına gelmişti işte. Kendini ilk toplayan İhsan Bey oldu. Hastaneye götürelim hemen dedi. Metanetini muhafaza etmeye çalışsa da gözlerindeki korku ve endişeyi saklayamıyordu. Behire'nin geceliğinin üzerine bir hırka attılar. Taceddin yüzünün tüm kanı çekilmiş bir halde Behire'yi kucaklayıp arabaya bindirdi. 31. ayrımın sonu. Sayfa 315. Devamı 32. ayrımda.